Ayrım 21, sayfa 252. Fon, mahfi eğilmez. Bilal G'nin ifadesi. Savcı Mehmet yerinde duramıyordu. Dokunulmaz kabul edilen bir mafya patronu Bilal G'yi sorguya çekecekti. İntihar eden Ahmet M'nin bilgisayarından alınan bilgiler Bilal G'yi suçlamaya yeterliydi. Ayrıca Halim Bey'in kurşunlanması olayını düzenleyen kişinin de o olduğuna ilişkin güçlü ipuçları vardı. Mehmet önce slalom fonu mağduru olup da konuyu hukuk dışında çözmeyi denemeye karar veren kişileri tespit etmiş, ifadelerini almıştı. Onların anlattığına göre Bilal G ile görüşmüşler ve Halim Bey'i paralarını ödemeye zorlamasını rica etmişlerdi. Mehmet kurşunlanma işini Bilal G'nin yaptırdığından kuşkulanıyoruz dediğinde fon mağdurlarından Sanem Hanım bir feryat atarak biz de ondan korkuyorduk demişti. Olayın kurşunlanmaya kadar varacağını asla düşünmemişler, sadece tehdit ve korkutma yoluyla ikna edileceğini tahmin etmişlerdi. Çok pişmandı hepsi. Keşke bu adamla hiç görüşmeseydik demişlerdi. Mehmet hepsinin ifadelerini aldıktan sonra Halim Bey'e yapılan suikastla ilgili olay yeri inceleme raporunu ve tutanakları gözden geçirmiş. Komiser Tarık'la tekrar görüşmüş ve yapacağı sorgunun notlarını çıkarmıştı. Şimdi onları bir daha gözden geçiriyordu. Kapı vuruldu. "Girin." Savcılık sekreteri girdi. "Bilal G geldi savcı bey." "Gelsin. Aynur Hanım'a da haber ver, o da gelsin. İfade alacağız." "Bunlar 7 kişi gelmişler yalnız." "7 kişi mi? Ne bu? Adam dövmeye gelmiş bunlar." Mehmet masasının başından kalktı, kapıya gitti. Bilal G'nin yanında 6 kişi vardı. İçlerinden birisi takım elbiseli, kravatlıydı. Mehmet Bilal G'ye baktı. "Sadece sizin ifadenizi alacağım," dedi. Kravatlı adam, "Ben avukatıyım," diye açıkladı. "Tamam, siz de gelin. Diğerleri dışarıda beklesin." Bilal G adamlarından birisinin kulağına bir şeyler söyledi ve avukatıyla birlikte odaya girdi. Aynur Hanım da gelmişti. Mehmet herkes girdikten sonra kapıyı kapattı. Aynur Hanım'ın yerleşip bilgisayarı ve yazıcıyı hazırlamasını bekledi. Ondan tamam işareti alınca yazdırmaya başladı. Önce günün tarihini ve saati, sonra Halim Bey suikastı hakkında Bilal G'nin bilgisine başvurulacağını ve ifadesinin alınacağını yazdırdı. Bunlar yazıldıktan sonra Bilal G'nin sorgusu başladı. Savcının Ahmet M'nin bilgisayarındaki bilgilerden hareketle sorduğu sorular Bilal G'yi sinirlendirmişti. Arada sert çıkışlar yapıyor, bazen ağzından bir küfür çıkıyordu. Bir ara avukatının kulağına eğilip bir şeyler fısıldadı. Mehmet buna itiraz etti. "Burada her şey açık konuşulacak," diye uyardı. Avukat izin isteyip dışarı çıktı. Bunun üzerine Bilal G, avukatı gelene kadar konuşmayacağını söyledi. Beklediler. Mehmet'in sabrı taşıyordu ama kendisini tutuyordu. Avukat döndüğünde savcı tekrar sorulara başladı. Bu kez Halim Bey'in kurşunlanması olayına gelmişti sıra. Mehmet sakin olma çabasını yansıtan bir ses tonuyla sordu. "Halim Bey'in arabasının kurşunlanması olayındaki rolünüz nedir?" Bilal G şaşırmış gibiydi. "Ne rolü?"
"Rolüm falan yok."
Avukatı da söze girdi.
"Savcı Bey, bir takım haksız suçlamalarla bu sorgulamayı nereye vardırmak istiyorsunuz?"
Mehmet sinirden kıpkırmızı olmuştu. Sert bir sesle yanıtladı.
"Ne haksızı? Siz ne diyorsunuz? Elimizde sanık ifadeleri var. Fon mağdurları olayı hukuk dışı yollarla çözmesi için müvekkilinize başvurmuşlar. O da kabul etmiş. Ardından bu kurşunlanma olayı geldi. Bunları bilmediğimizi mi sanıyorsunuz?"
Bilal G ve avukatı bir süre sessiz kalarak birbirlerine baktılar. Mehmet devam etti.
"Bu kanıtlar Bilal G'yi gözaltına almamız için yeterli," dedi.
Bu sözler ağzından çıktığı anda da pişman oldu. Aslında blöf yapıyordu ve işi bu noktaya vardırmaması gerektiğini biliyordu ama kendisine hakim olamamıştı.
"Avukat, savcı bey," dedi, "elinizde hiçbir kanıt yok. Bir takım tahminlerle de müvekkilimi suçlayamayacağınızı biliyorsunuz."
O sırada Mehmet'in telefonu çaldı. Mehmet göz ucuyla baktı. Ekranda başsavcı yazıyordu. İsteksizce açtı.
"Mehmet, Bilal G'yi sorguluyormuşsun, doğru mu?"
Mehmet şaşırmış gibi de, "Evet efendim," dedi.
"Sorgulamayı bu noktada bitir, adamı yolla, sonra da bana vura." Mehmet kıpkırmızı olmuştu, tamam diyebildi. Telefonu kapadı, kendisini toparlamaya çalıştığı halinden belli oluyordu. Birkaç kez boğazını temizledikten sonra Bilalge ve avukatına döndü. Bu sorguya sonra devam edeceğiz, şimdi gidebilirsiniz dedi. Aynur Hanım da şaşırmıştı bu gelişmeye. Savcı Bey, bu yazdıklarımı ne yapayım? Mehmet bir süre ne diyeceğini bilemedi, sonra toparlandı. Bir şey yapmayın, bilgisayarın hafızasında saklayalım şimdilik dedi. Avukat sanki adama haddini böyle bildirirler der gibi yüzünde tuhaf bir tebessümle Mehmet'e bakıyordu. Bilal G ve avukatı çıktıktan sonra Aynur Hanım da onları takip etti. Mehmet adeta yıkılır gibi koltuğa çöktü kaldı. Ne olmuştu? Başsavcı bu mafya babasını niçin koruyordu? Nasıl bir ilişki söz konusuydu? Başı çatlayacak gibi ağrıyordu. Ne kadar düşünürse düşünsün bu soruların yanıtını bulamıyordu. Ağır adımlarla başsavcının odasına gitti. Başsavcı onu görünce ayağa kalktı ve yanına geldi. Mehmet, keşke bu Bilal G denilen herifin ifadesini almadan önce bana bir danışsaydın. Sayın başsavcım, siz bize yetki artık sizde, gereken neyse onu yapın demiştiniz diye hatırlıyorum. Başsavcı bir süre düşündü, sonra Mehmet'i ikna etmek için daha yumuşak bir ses tonuyla, evet doğru hatırlıyorsun ama bu Bilal denilen herif eski başbakanın çok yakın arkadaşı. Adam bu herife her konuda kolluyor. Şimdi de hükümeti destekleyen parti konumuna geçtikleri için yeniden güçlendi. Adli İşler Genel Müdürünü aramış, o da beni aradı. Bu sorgulamayı durdurun, Bilal G'yi bırakın diye talimat verdi. Mehmet düşmemek için masanın kenarına tutundu. Başı dönmüştü. Muhtemelen tansiyonum yükseldi diye geçirdi içinden. Canı öyle sıkılmıştı ki dayanamadı, aklına geleni yüksek sesle söyledi. Sistem kötüleri koruyor, iyileri mağdur ediyor dedi. Başsavcı ne onayladı ne de itiraz etti. Hiçbir şey söylemeden omuzlarını kaldırıp kollarını iki yana açmakla yetindi. Mehmet devam etti. Bu davanın iki sorumlusu görünüyor sayın başsavcım. Bunlardan Halim Z'yi Almanya'ya kaçtığı için sorgulamamız mümkün değil. Ayrıca kaçmamış olsa da size sözünü ettiğim örtülü ödenek meselesinde eski başbakanla doğrudan ilişkisi olduğu için zaten sorgulayamayacakmışız. Şimdi anladığım kadarıyla Bilal G'nin de sorgulanması imkanı kalmadı. Böylece bu davada askıya alınmış oluyor. Başsavcı pencereden dışarı bakıyor, hiçbir şey söylemiyordu. Mehmet onun dürüst bir insan olduğunu ve bu durumdan dolayı sıkılıp üzüldüğünü tahmin ediyordu. Başsavcının yapacak bir şeyi yoktu. Ya her şeyini feda edip istifa edecek ya da emirleri dinleyip olayı kapatacaktı. Mehmet onun ikinci yolu seçeceğinden adı gibi emindi. Ne kadar üzücü bir durumdayız başsavcım dedi ve devam etti. Alman polisinin katil Mahmut'u tutukladıktan sonra konuşturup olayı L cemaati üzerinden Halim Z'ye ve oradan da Bilal G'ye getirmesini beklemekten başka çaremiz yok. Başsavcı hak verir biçimde başını salladı. İstersen bu konu bu odada kalsın, başkalarıyla konuşmayalım dedi. Mehmet selam verip dışarı çıktı. Odasına yürürken sağa sola yalpalıyordu. Tansiyon ilacı alayım diye geçirdiği içinden. Anahtar. Halim Bey'in evinde yapılan arabada kasadan çıkan anahtarlardan biri komiser Tarık'ın dikkatini çekmişti. Bu anahtar ötekilerden farklı olarak bir deri kılıf içinde saklanıyordu. Bunun bir ev anahtarı olduğu kesindi ama hangi ev? Bulunan diğer anahtarların takılı olduğu anahtarlıklarda yazılı olan adresler ile Halim Bey'e ait tapular listesinde yer alan evlere ait adresler uyuşuyordu. Bir tek bu anahtarın nereye ait olduğu belli değildi. Odasında oturmuş düşünürken çekmecesinden anahtarı çıkarıp yeniden baktı. Bu kez deri kılıfın üzerinde bir kuş silüeti olduğu dikkatini çekti. Bu bir kargaya benziyordu sanki. Bunu fark edince büyütecini alıp tekrar baktı ve bir çığlık attı. Bu bir karga değil, kuzgun. Bu Halim Bey'in oğlunun okuduğu okuldan alınma bir kılıf muhtemelen. Aklında canlananı kontrol etmek için kalktı, duvardaki panoya iliştirdiği gazete kesiklerine baktı.
Güncel gazetesinden kestiği haberde Osman Bey'in bilgisayarından çalınan kayıtların gazeteye gönderildiği zarfın fotoğrafı vardı. Zarfın sol üst köşesinde aynı kuzgun silüeti görülüyordu. Bu meseleyi Murat'la konuşup birlikte akıl yürütmeye karar verdi. Telefonu aldı ve Murat'ın numarasını tuşladı.
Murat merhaba. Vaktin var mı? Seninle oturup bir şey konuşabilir miyiz?
Elbette Tarık. Oraya mı geleyim?
Vallahi gelebilirsen çok sevinirim. Ben buradan pek çıkacak durumda değilim.
Tamam, yarım saatte orada olurum.
Murat pencereden dışarıya baktı. Kar giderek şiddetini artırıyordu ama yollar açıktı. Kar küreme araçları iş başındaydı ve önceden tuzlama yapılmış olduğu için trafikte sorun yoktu. Murat arabasına kar lastiği taktıralı 10 gün olmuştu. Asansörle otoparka inerken tam zamanında taktırmışım şunları diye geçirdi içinden. Tarık girişteki görevli memuru aradı. Murat Bey gelecek dedi, sonra kendisine bir kahve söyledi. Gece geç vakte kadar çalışmış ve kimse olmadığı için de bir yandan sigara içmişti. Sözde sigarayı bırakacaktı ama iyice arttırmıştı. Kalktı pencereyi açtı. Sigara kokusu her yana silmiş olduğu için içeri giren temiz hava hemen etki etmedi. Biraz sonra oda hem havalanmış hem de iyice soğumuştu. Kahvesini içerken Murat'ın bu anahtar konusunda bir açıklama getirip getirmeyeceğini düşünüyordu. Murat bazen konunun dışında olan bir kişinin içinde olanların göremediği şeyleri görebildiğini söylerdi. Bakalım bu sefer de öyle olacak mıydı? Bir ara eli yüzüne gitti. Sakalları artık kirli sakal olmaktan çıkmış, iyiden iyiye uzamıştı. Kalktı camdaki yansımasına baktı. Kendini tanıyamadı. Sakalları uzamış, avurtları çökmüş, gözlerinin altında torbalar oluşmuştu. ''Ne zaman bu kadar yaşlandım ben?'' diye sordu kendisine yüksek sesle. Sonra morali iyice bozulmuş olarak koltuğuna geri döndü. Gözlerini kapadı. Yaşamı bir film şeridi gibi geçti gözlerinin önünden. ''Ölüyor muyum yoksa? Bu film şeridi ölürken geçmiyor muydu insanın gözlerinin önünden?'' diye söylendi. Sonra ayağı fırladı ve yüksek sesle ''Kendine gel oğlum, bu ne hal?'' diye bağırdı. Tam da o sırada kapı vuruldu. Murat başını uzattı.
''Merhaba komiserim, gelebilir miyim?''
''Hoş geldin Murat.''
Murat odanın soğuk olmasından az önce havalandırıldığını ama ona karşın her tarafa sinmiş sigara kokusundan ve masada duran kahve fincanlarından Tarık'ın geceyi burada uykusuz geçirdiğini tahmin etti.
''Geceyi uykusuz geçirdiniz anlaşılan komiserim.'' dedi Tarık.
''Çok mu belli oluyor halimden?'' diye sordu.
''Evet, gözleriniz kızarmış, sakalınız normalin üzerinde uzamış. Ayrıca masanızda 3 kahve fincanı var, 3'ü de aynı tarafta. Odaya da sigara kokusu sinmiş. Belli ki dayanamayıp içmişsiniz.''
Tarık ayağa kalktı, Murat'ın yanına geldi ve elini sıktı.
''Vallahi sonunda sen de dedektif oldun.''
Murat güldü.
''Körle yatan şaşı kalkarmış komiserim.'' dedi.
Karşılıklı güldüler. Komiser ayağa kalktı ve duvarda çeşitli gazete kesikleri, fotoğraflar olan panonun önüne gitti.
''Madem dedektif oldun, bakalım bunu çözebilecek misin?''
Tarık elindeki deri anahtar kılıfını Murat'a uzattı. Murat kılıfı aldı, evirdi, çevirdi, içinden anahtarı çıkardı, baktı ve sonra yorum yaptı. ''Bu bir evin anahtarı. Kılıfının üzerindeki de bir karga silüeti, neyle ilgili anlayamadım.'' Tarık'ın yüzünde şaşkınlıkla karışık bir kuşku ifadesi belirdi.
''Ben onu sana anlatmamış mıydım?''
''Şaşırma sırası Murat'taydı. Neyi?''
''Ben onu sana anlattım sanıyordum.''
''Anlatmadığın ne?''
Tarık derin bir nefes aldı. Halim Bey'in tek çocuğu olan Murat, üniversite öğrencisiyken yurt dışında kaldığı bir kayak yarışmasında kaza geçirip ölmüş. Adamın evi, oğlunun resimleri, başarı belgeleri ve kupalarıyla doluydu. Doğal olarak bu büyük travmayı hiç atlatamamış. Kendisi başlangıçta izin vermediği halde oğlunun bu yarışmaya gitmesi için onu ikna eden eşini affetmemiş ve bu olaydan kısa süre sonra boşanmışlar.
''Murat, üzüldüm adama.'' dedi. ''Kimsenin başına böyle bir şey gelmesin. Evlat acısı çok acı bir şey olsa gerek.''
Cümlesini tamamladıktan sonra boşluğa dalıp gitti. Londra'daki oğlunu düşündü. Aşağı yukarı bir haftadır telefonla görüşmemişlerdi. Çıkınca aramaya karar verdi. Tarık'ın seslenmesiyle daldığı düşüncelerden çıktı.
Gel şimdi de panodaki şu fotoğrafa bir bak, ne görüyorsun?
Murat panonun yanına gitti ve Tarık'ın işaret ettiği fotoğrafa baktı. Fotoğraf bir gazeteden, muhtemelen de Güncel gazetesinden kesilerek alınmıştı. Murat gördüklerini saydı. Bir zarf, üzerinde bir isim ve televizyon kanalının adresi.
Tarık hayret dedi. Senin gibi dikkatli bir adam fark etmedi.
Murat şaşırmıştı. Neyi diye sordu.
Tarık zarfın sol üst tarafındaki amblemi gösterdi.
Bak dedi, burada da aynı silüet var.
Murat baktı, gerçekten orada bir karga silüeti vardı.
Hem deri kılıfta hem de zarfta aynı karga silüeti var.
Osman Bey'in bilgisayarından çalınan bilgileri içeren bellek diski de Güncel gazetesine bu zarfla yollanmış. Onlar da zarfın fotoğrafını haberin içine koymuşlar. Ben de burada gördüğüm birçok haber ve fotoğraf gibi onu da kesip bu panoya iliştirmişim.
Tarık hem anahtar kılıfında hem de zarfta gördükleri silüetin Murat'ın Amerika'da gittiği okula ait bir amblem olduğunu ve bir kuzgunu temsil ettiğini anlattı.
Murat önce elindeki deri kılıfa, sonra da gazete kesiğindeki fotoğrafa bir daha baktı.
Evet dedi, bu karga değil, kuzgun.
Murat kuzgun dedikten sonra aklına Edgar Allan Poe'nun kuzgun şiiri geldi. Lisede kompozisyon dersinde bu şiiri analiz eden bir ödev yazmış, hocası çok beğenmiş, okul dergisine koydurmuştu. Yayımlanmış ilk çalışmasıydı bu ve o nedenle de çok değerliydi Murat için. Kendisini toparladı, anılara dalınacak zaman değildi.
O zaman bu bellek diskini Halim Bey yollamış.
Tarık başıyla onayladı. Evet, bu kesinlik kazandı dedi. Adam her yere oğlunu yansıtmaya çalışmış. Kim bilir, belki de öylece anısını yaşatmaya uğraşıyor.
Haklısın.
Kolay değil tabii. O travmayı üzerinden atabilmesi. Oğlunu veliahtı gibi düşünüyordu muhtemelen.
Oğlunun ölümünün onu çok ağır biçimde etkilemiş olduğu belli.
Tarık derin bir nefes aldı ve devam etti. Halim Bey'in evinde yapılan aramada büyük kasada bulduğumuz anahtarların hepsinin anahtarlığında adres ve numara yazılıydı. Bizim uzmanlar bu adresleri kayıtlarla karşılaştırdılar. Her biri Halim Bey'in üzerine kayıtlı bir eve aitti. Yalnızca senin elinde tuttuğun bu anahtarla ilgili hiçbir bilgi bulunamadı.
Komiserim, Halim Bey'in evlerinin tapu listesini istediniz mi tapu idaresinden?
Evet tabii, burada listesi var dedi ve bir kağıt daha uzatarak devam etti. Bilgisayar kayıtlarıyla tam olarak uyuşuyor.
Murat listeye baktı. Gerçekten de iki liste birebir uyum içindeydi. Gülerek sordu.
Halim Bey'in evinde yapılan aramada bir defter, ajanda falan bulunmadı mı?
Tarık sonradan İnferis olayı diye adlandırdıkları vakada Murat'ın bir defterden giderek düğümü çözmesinin öyküsünü birkaç kez dinlemişti. Gülerek yanıtladı. Her seferinde sırlar gizli bir defterle çözülecek diye bir şey yok.
Murat da güldü. Haklısınız. Ama bu anahtarın ne olduğunu bulabilirsek birçok konunun da kilidi açılacak.
Murat ayağa kalktı.
Komiserim, böyle bir yere varamayacağız. En iyisi ben gideyim. Bu anahtar işini ikimiz de düşünelim. Bir şey aklımıza gelirse haberleşir, yeniden bir araya geliriz.
Tamamdır Murat, öyle yapalım.
21. ayrımın sonu. Sayfa 262.